Ayrım 9. Vukuat var. Orhan Kemal. Sayfa 102. Mehdi'ye Resul'ün babasına pişirtecek değildi ya. Zaloğlu üstelemedi. İşlerin tıkırında gittiği anlaşılıyordu. Demek kabak hafız gelmiş kamışı koymuştu. Koymuştu ya, canı da sıkılmıyor değildi. Şehirde Hamzalara uğramış, kızı görememişti. Hamza'nın o saatte evde olmayacağını bildiği halde gitmiş sormuştu. Maksat kızı görmek. Demek kız da evde yokmuş ki annesi çıkmış, Gülü'nün az yaşlı bir modeli bozuk Türkçesiyle evde olmadığını söylemişti oğlunun. Kızı göremedikten sonra oğlan ha olmuş ha olmamıştı. Yol boyunca düşünmüştü ki kız evdeydi de acaba mahsustan mı gözükmemişti. Gözükmeyip saklanması için kızının bir başkasını seviyor olması gerekirdi. Buna ise imkan yok gibiydi. Ağası, Hamza yani, Allah'ını şaşırtırdı ona. Peki nerede olabilirdi o saatte? Fabrikada olamazdı. İşten çıktıkları saati hesaplamıştı. Yoksa işten gelmiş anasının hazırladığı sıcak suyla alt evde yıkanıyordu da. Kız içinden çırılçıplak geçti, ürperdi. O gece rakı içtikleri yerin altında yıkanırdı herhalde. Evleri tek göz ibaret işçilerin böyle yıkandıklarını çok görmüştü. Gülü de orada yıkanacaktı elbette. Entaresini soyunurdu önce, sonra iç fanilasını, daha sonra da titredi. Koltukların altları belki de hafifçe tüylüydü. Oradan, o tüylü koltuk altlarından tutacaktı işte. Kendine çekecek, sımsıkı saracaktı. Kucaklayıp kaldırabilir miydi? Kaldıramazdı belki de. İriydi kız, uzun boylu. Bir şey değil, kucaklayıp kaldıramazsa amma ayıp olurdu. İçini çekti. Dayısı kalıbında olmalıydı. Hakçası o kız dayısı kalıbındakilere göreydi ya, düşünmek istemiyordu bunu. Dayısı gibi olmalıydı. O zaman değil Güllü, hemen hemen bütün kadınlar bir tek işaretiyle ardından koşarlardı. Birden bir korku kapladı içi. Dayısı razı geldi, kızı da nikahlayıp aldı. Böylesine güzel bir kıza karşı dayısının tutumu ne olurdu acaba? Kızı ona bırakır mıydı? Bıraktı diyelim. Kız o kadar yakışıklı bir erkek karşısında pusulayı şaşırmayacak mıydı? Şaşırırsa ya? Ya dayısı da şaşırırsa pusulayı? Bir çatı altında Zaloğlu'ndan habersiz buluşurlarsa, sevişirlerse? Yasin Ağa'ya baktı. O, ispirtoluğun üzerindeki cezveye gözlerini dikmiş, dalıp gitmişti. Düşü Ramazan'a söyleyip söylememek arasındaydı, hiçbir karar verememişti. Söylese mi iyiydi, söylemese mi? İmam Efendi de ne söyle demişti ne de söyleme. Söylenmemesi gerekseydi sakın çıtlatma oğlana diye sıkılardı. Sıkılamadığına göre o Muzaffer Bey'i bekliyordu. Bekliyordu ama Muzaffer Bey'in böyle şeylere inancı yoktu ki. İnansa bile kendisi dururken eciş bücüş yeğeninin dölünden ne diye gelecekti Mehdi Resul? Dayı aslanlar gibi, yeğen çakal ya da tazı. Muzaffer Bey için Mehdi Resul bile gerçekten havaydı. Cezvede kahve hafiften tütmeye başlamıştı. Ama beymey, herif zındıktı ki o kadar olurdu yani. Ne abdest, ne namaz, ne oruç, ne Ramazan, ne bayram, ne şu ne bu. Doğru değildi oysa. Allahü Teala bunca mal mülk vermiş, ekmeğini pişkin, atını eşkin etmişti. Onun şimdi yatıp kalkıp dua üstüne dua etmesi gerekirdi Zülcelal'e. Bayramdan bayrama bile alnı seccade görmezdi oysa. Sonra bunca yıldır zina ardında koşmuş durmuştu. Kendi gibi bir kişi kızıyla evlenmeli, dağ taş malına mülküne bir hayırlı evlat peydahlamalıydı. Sonra birden düşündü ki, Muzaffer'in bu türlü davranması gene de Zülcelal'in takdiri cümlesindendi. Çünkü Mehdi Resul yeğenin dölünden gelecekti. Kahve kabarmıştı. Muzaffer Bey'i, dağ taş malını, mülkünü, evlenip evlenmemesini, muhteşem zinasını falan unutup fincanlara böldü, Zaloğlu'nun yanına götürdü. Buyur Ramazan Efendi. Eline sağlık emmi, zahmet oldu. Ne zahmeti evladım? Lakin biliyor musun, şu dünyada ne namussuz insanlar var. Yasin Ağa da sedirdeki yerine geçip oturmuştu. Ne gibi? Bugün kahvede bir şey anlattılar, beynim döndü. Müslümanlığa sığar mı yani? Yasin Ağa acı acı güldü. Ah yavrum ah, ortalıkta Müslümanlığa sığmayan neler dönüyor, tuh! Doğru ama bu öylesi değil. Ne ya? Bir dayı yeğeninin avradına dolanmış. Yasin Ağa için önemli değildi. Bunca yıllık yaşamında bundan çok daha dehşetlilerini duymuş, işitmişti. Baba, özbaba kızına dolanırmış. Dayı haydi haydi ama nesine gerekti? Yüzünü nefretle buruşturdu. Tövbe estağfurullah. Sonrası sağlığın. Yeğendir dayısını avradıyla yakalayınca çekmiş tabancasını. Grav grav grav. Amma etmiş, aferin oğluna. Böyle dayıları temizlemek farzdır değil mi? Farz. Hem de farzıyla ne demek o? Yasin Ağa böyle Arapça sözleri şuradan buradan işitirdi ama anlamının ne olduğunu merak etmez, yerli yersiz kullanırdı. Bunun anlamını da bilmiyordu, bozuntuya vermedi. Aklın ermez, manası çok derindir. Şimdi sen bırak onu da, Cenab-ı Allah böyleleri için küllü mızırın yüktel buyurmuş. Zaloğlu asıl noktaya gelmişti. Benim dayıma kurban olsunlar be dedi, öyle değil mi? Yasin Ağa'nın aklına ilki Muzaffer Bey, sonra Ramazan, daha sonra da Elçi Cemşir'in kızı Güllü ve Mehdilik meselesi geldi. Muzaffer Bey uçarı zamparaydı. Zamparaydı ya, Mehdi Resul'ün anasına göz koyacak kadar da nefsi emmaresine düşkün bir dinsiz olamazdı ya. Senin dayının misli menendi var mı? Heye, zampara mamparadır ama yeğeninin avradına tövbe. Kahvelerini karşılıklı hüpürdettiler. Zaloğlu gözlerini kendisine diken Yasin Ağa'ya sordu. Ne o emmi? Ne bakıyor manalı manalı? Yasin Ağa başını anlamlı anlamlı salladı. Sen de çok iş var oğlum. Ne gibi? Hem de adam akıllı iş var. Heye ama ne gibi yani? Söylese mi söylemese miydi? İmam sakın oğluna çıtlatma falan dememişti. Söylenmemesi gerekse herhalde sıklayıp pekiştirirdi. Sır verircesine, benden duymuş olma dedi. Bizim imam mübarek bir ürya görmüş senden ötürü. Zaloğlu sanki baştan aşağı merak kesildi. Benden ötürü mü? Hayırdır inşallah. Hayır oğlum, öyle hayır ki hem de bu kadar olur yani. Ve ekledi, şükür, çok şükür Rabbime. Düşü bire beş katarak uzun uzun anlattı. Zaloğlu havadisin yükü altında ezilmiş, korkmuş, dona kalmışçasına bakıyordu. Neden sonra? Peki ama emmi dedi. Elçi Cemşir'in kızı fabrikada çalışan, şöyle böyle bir kız. Sonra Yasin Ağa sözünü kesti. Allah'ın sevgili kulu değil diyeceksin değil mi? E değil ya, sevgili kulu mu? Güldü. İndullah'ta kimin sevgili, kimin sevgisiz olduğu biz günahkar fanilerce ne malum? Gafil. Zaloğlu iç geçirdi. Doğru ama emmi, dayım indullah mindullah tanır mı? 9. Gerçekten de tanımadı. 2 gün sonra süper pakartıyla çiftliğe yorgun argın gelen Muzaffer Bey, arabasını Yasin Ağa'nın kapısı önünde tam durdurmuştu ki, kaç zamandır yolunu gözleyen kaba kafız yüzünde riyakar gülücüklerle geldi. Yeğeninin dölünden doğacak Mehdi Resul'den söz açtı. Tam da sırasıydı. Oldu bitti sinirine dokunan, kaba hafızın yeni bir dilencilik numarası diye düşünerek olanca kanı bir anda beynine sıçrayan Muzaffer Bey, ''Şimdi!'' diye bağırdı. ''Şimdi başlarım Mehdi'nden, Allah'ından da, ha?'' Kaba hafız bunu beklemiyordu. Kurşun yemiş domuz gibi burnunun dikine, çiftlikten kaçarcasına uzaklaştı. Ama Muzaffer Bey'in kan tepesine çıkmıştı bir kez. Bas bas bağırıyordu. ''Pis çingene!'' Allah adına her türlü kepazeliği yapar, sonra da rezil, mendebur, utanmaz. Arabanın yanında dikile kalmış, beyinin şu davranışını hiç de hoş karşılamayan Yasin Ağa, yerin dibine geçiyor, renkten renge giriyordu. Muzaffer Bey ona döndü. Bana bak, bu dilenci herif bir daha çiftlikten içeri adımını bile atmayacak, anladın mı? Karışmam sonra beni günaha sokma. Allah belamı versin, görürsen beynini parçalarım. Kontak anahtarını alıp arabadan sinirli sinirli atladı. Kapısında Gülizar'ın dikildiği beton evden içeri hep aynı öfkeyle girerken emretti. Banyoyu hazırla. Odasına çıktı. En üst katta örme hasır iskemleler, çeşitli sezlonglar, yerlerde halı kilimlerle bu oda gerçekten zarifti. Duvarlarda ince çerçeveler içinde çıplak, yarı çıplak kadın resimleri olan tablolar vardı. Bir köşede de sarı demirleri pırıl pırıl kocaman bir karyola. Muzaffer Bey çokluk bu odada kalırdı çiftliğe geldikçe. Banyosunu alır, şezlong ya da örme hasır iskemlilerden birini balkona atar, yanlardı. Balkon binlerce dönüm toprağını kucaklardı adeta. O, göre göre alışıp iyice kanıksamışlıktan gelen bir görmezlikle sadece bakardı. Bu topraklar ona nereden nasıl gelmiştir, Allah mı vermiş, kul mu edinmiş umurunda bile olmazdı. İnsanlardan çok önce var olan bu topraklara dedesi, belki de dedesinin dedesi tırnaklarını geçirmişti ilkin. Kim ne zaman geçirirse geçirsin bu topraklar onundu. Devlet, sık sık değişen hükümetlerse o ve onun gibilerin topraklarına bekçilik, jandarmalık etmekten başka görevi olmayan şeylerdi. Yoksa ne gereği vardı devletin, hükümetlerin? Hala sinirli, banyonun hazırlanmasını beklerken kabak hafızı düşünüyordu. Çingene, pis, mendebur herifti, evet. Yüzyıllar boyu rezaletleriyle tarihi dolduran bu heriflerin Mustafa Kemal de köklerini kazıyamamıştı. Aldattığı yarım pabuçlulardan sanıyordu onu da. Vay hırt vay, ulan ben kaçın kurasıyım, deyus, elime bir fırsat geçse şerefsizim seni ve senin gibileri kilise direğine enselerinizden asarım bir iki demeden. Uçsuz bucaksız tarlalarına bakan pencereden çekildi. Edepsizliğin dik alasıydı. Bu kadar yüzsüzlüğü anlayamıyordu. Evet, o da insandı. Geçinecekti. Ama bunun için bu kadar büyük, bu kadar usturuplu gibi görünen yalanın gereği neydi? Demek bunlar işi böylesine azıtmışlardı. Odasının kapısına kadar gitti, durdu. Koridorun alacakaranlığına görmeden bir süre baktıktan sonra sesli sesli, ''Demek bunlar işi böylesine azıttılar. Parti toplantısında şu ibret verici örneği söz konusu etmeli. Devrimler tehlikede diyorum da heriflerin kılı bile kıpırdamıyor be.'' Döndü, yeniden pencereye yürüdü. Karşı partinin elindeki silahı almak için din adamlarına yüz vermekle iş bitmezdi. İşi gevşek tutuyorlar, gericiliğe yüz veriyor, okşuyorlardı. Olmazdı efendim, olmazdı. Gerici tayfasının yüz bulunca memleketin başına ne çoraplar ördüğünün örnekleriyle doluydu tarih. Sonra daha başka bir şey. Henüz iyice kesinleşmemekle beraber parti ikiye bölünüyordu. Biri devrimcilerdi, öteki tutucular. O sapına kadar devrimciydi. Devrimciydi ama dinsiz anlamına değil. Devrimci devlet her şeyin üstünde olmalı. Din ise ona sadece yardımcılık etmeliydi. Din, laik devleti desteklediği oranda vardı, var olmalıydı. Ama devleti eline almak isteyince, elleri arkasında kapıya kadar gidip geliyor, arada duruyor, karşısında biri varmışçasına söyleniyordu. Mehdi Resul, Kılkuyruk Ramazan'ın dölünden gelecekmiş. Sinirli sinirli güldü. Yalan, bir domuzluğu var. Belki de bana hoş görünmek için. Kim bilir, sistemli çalışmadıkları ne belli. Partiye de pekala sızmış olabilirler. Olabilirler değil, Mustafa Kemal'den beri, hatta onun zamanında bile, yani devrimlerin en hızlı zamanlarında %100 yok olmalılar ki. Sindiler, sadece sindilerdi. Sarığı atıp silindir şapkayı giyecek kadar. Ama onlar beni aldatamaz. İlk fırsatta, ilk fırsatta ver yansın edeceğim. Bir sigara yaktı. Aklına parti organı gazeteyle gazetenin devrimci sahibi geldi. Şehre inince adamı alıp kulübe götürmeli, tehlikenin büyüklüğünü anlatarak uyarıcı makaleler yazmasını sağlamalıydı. Yapmalıydı bunu. Bunu yapmak devrim ve memleketin yüksek çıkarları açısından gerekliydi. Kara kuvvetin kıpırdanışlarına göz yummak ihanetti. Büyük ihanetti hem de. Sigarasını bir kıyıdaki masa üzerinde duran tabloya çırptı. Evet, hükümet bunları kızıl tehlikeye karşı kullanıyor. Ama hayır, önemi yok kızıl tehlikenin. Buna karşı en güçlü baraj, tarih boyunca süregelen düşmanlık. Daha önemlisi de halkın kızıllara karşı nefreti. Ondan korkum yok. Din ya laik devleti desteklemeli ya da... Banyo hazır. Düşüncelerinin şeridi koptu. Geliyorum. Soyundu. Zarif Arjantin külotla kaldı. Gülizar bornozunu tutuyordu. Ağzında sigara, bornozu sırtına dalgın dalgın aldı. Her zaman Gülizar'la el dil şakaları yapardı. Bugün oralı olmadı. Gülizar ise her zamankini istiyordu. Kabağı amma hazırladın ha? Oracıkta bir tabureye oturmuş çoraplarını çıkarıyordu. Nasıl azarlamazsın? Dolandırdığı yarım pabuçlulardan sandı beni deyiyorsun. Geçen de bizdeydi. Yasin Ağa'nın odasında oturdular. Kahve mahve içtiler bir iki. Muzaffer Bey ilgilendi. Ya?
Evet.
Kahve içmekten başka ne yaptılar?
Hiç. Kafa kafaya verip epey bir konuştular.
Muzaffer Bey'in kuşkusu artmıştı. Ne konuştuklarını duydun mu?
Duymadım. Kapıyı çekip çıktım.
Evet evet. Ona yüz veren hep o Yasin.
Gülizar kırıtarak.
Ne biçim hoca dedi. Öyle bir bakıyor ki insan ürküyor Allah vermeye.
Pireyi sekitmez zampara deyiyorsun. Hocaymış. Allah adamıymış. Laf.
Sana ne dedi de huylandın?
Mehdi Resul bizim kıl kuyruk Ramazan'ın dölünden gelecekmiş dünyaya.
Gülizar hiçbir şey anlamamıştı. O sıra oturmakta olduğu tabureden kalkıp banyonun yolunu tutan beyin ardından yürüdü. Banyoya girip kapıyı içeriden sürgülediler.
Yani ne gelecekmiş?
Bey bornozunu asmıştı. Kısacık külodunu çıkarıp uzattı.
Senin anlayacağın,
kısaca anlattı. Gülizar utanarak başını çevirdi. Bey çenesini tuttu.
Ne o, utandın mı?
Kolundan hırsla çekti.
Utandın mı lan?
Utandım ya, utanmam mı? Bey'in güçlü kolları genç kadın sımsıkı sardı. Kadının hazdan gözleri yumuldu. Güçlü kollar dolgun kadını çocukmuşçasına kucaklayıp sedire taşıdı. Sırt üstü yatırdı. Kadının gözleri açıldı, kapandı. Her şeye razı kendini bıraktı. Banyo fazla ısınmıştı. Muzaffer Bey etli kocaman elinin tersiyle alnındaki ter tomurcuklarını sildikten sonra ''Aç şu pencereyi'' dedi. ''Bunalacağım.'' Çırılçıplak gövdesi ter içindeki Gülizar da bunalacaktı. Sedirden atlayıp gitti pencereyi açtı. Bey küvetin sıcak suyuna girdi. Yorgun bedenini sırt üstü bıraktı sulara, gözlerini yumdu. Kabak hafızı, Ramazan'ın dölünden gelecek Mehdi Resulü, partiyi, partideki ikiliyi, başyazar arkadaşını, yazacağı makaleleri falan unutmuştu. Gülizar kokulu sabunla beyin iri gövdesini sabunlarken onu camıza benzetmişti. Lakin sapına kadar erkekti hani. Onu herkesten kıskanıyordu. Ama neye yarardı kıskanması? Bir gün buradaysa ertesi gün şehirde, daha ertesi gün İstanbul ya da Ankara'daydı. Ankara'daydı, evet. Kim bilir ne biçim avratlarla neler de neler yapmıştı.
Ankara'da neler oldu gayri?
Oho, neler de neler olmuştu. Anlamazlıktan gelerek sordu.
Ne gibi?
Güzel güzel avratlarla, ha?
Güldü.
Avrat değil misiniz? Hepiniz birsiniz.
Öyle ama gel de erkekleri anlat. Bir taneli olmazsınız. Kim bilir neler yaptın gayri Ankara avratlarına.
Fazla bir şey yapılmıyor. Birine ne yapılırsa ötekine de o, bir başkasına da.
Ayıp ayıp.
Niye?
Koskoca bir beysin. Çiftin çubuğun var. Yakışır mı?
Yakışmaz mı?
Yakışmaz ya. Muzaffer Bey deyince herkes on adım öteden selama duruyor.
Duracaklar tabii.
Tabii ama.
Fazla gevezelik etme de arkama ovuştur. Al o süngeri. Gülizar bir kıyıdaki mavi süngeri alırken
he dedi, gevezelik etmeymiş. İşine gelmedi değil mi?
Bey'in sırtını, kollarını, kıllı göğsünü uzun uzun ovaladı. Lakin ne erkekti. Ne Yasin Ağa'ya benziyordu ne de Ramazan'a. Ramazan'ın kolları bacakları ipinceydi. Adam onu çocuk diye kucağına alıverirdi ama bu iliklerine dek güç, erkeklik, yiğitlik doluydu. Az önceki boğuşmanın kudretli erkek etkisini yeniden duyarak beyin kolunu sıktı.
Ne o dedi bey?
Gülizar kıpkırmızıydı, karşılık vermedi.
Ha?
Hiç. Kolumu niye sıktın?
Aman sende.
Bey anlamıştı. Bir an göz göze geldiler. Kadının iri siyah gözleri azgın bir kısrağınkiler gibi alev alevdi. Bileğinden banyoya çekti. Kadın razı ama gene de nazlandı. Azgın. Banyodan sonra Muzaffer Bey'in sinirleri iyice yatışmıştı. Sırtında buğuyla hafifçe nemli bornoz odasına geldi. Karyolasına kendini sırt üstü bıraktı. Gülizar da yorgundu ama aldırmıyordu. Sırtına rastgele geçiriverdiği bal renkli kısacık margizet entarisi kuru bir havluyla yanına yaklaştı.
Kurulayım mı?
Bey'in gözleri yumuktu. Hayır dedi. Sen bana okkalı bir kahve yap. Her yanından rahatlık akıyordu. Yıllar, yıllarca kalabilirdi böyle. Demek aşırı öfkesi bu yüzdendi. Ama niye? Ankara'da ne sarısını bırakmıştı, ne beyazını, ne de esmerini. Birden aklına Ankaralı doktorun verdiği kırmızı haplar geldi. 3 gündür 2'şerden günde 6 tane alıyordu. Doktorsa sabah öyle akşam birer tane demişti. Adam sende diye geçirdi. Atın ölümü arpadan olsun. O iş olmadıktan sonra dünya yansın isterse. Bir yandan bir yana döndü. Birkaç kuruş koparabilmek için önünde adeta perende atan zavallıya ne diye bağırmıştı sanki. Rezil kepaze etmişti be. Babası, dedesi nasıllardı? Hiçbir dilenciyi boş çevirmez, hepsini memnun ederlerdi. İleri batı memleketlerinde bu iş dernekler yoluyla disiplin altına alınmamış mıydı? Sadaka genel olarak toplumlarda bir çeşit sübap değil miydi? Buhar kazanlarındaki emniyet sübapları. Emniyet sübapları kazanların patlamamasını nasıl sağlarlarsa, sadaka da toplumların fakir fukaralar yüzünden patlamamalarını sağlarlardı. 9. ayrımın sonu. Sayfa 113.